Ayrım 7. Hırsız Clive Cussler. Sayfa 76. İki tayfa zımpara kağıdı ve törpüyle ahşap parmaklıkları raspa ediyorlardı. Günaydın efendim.
Günaydın baylar. Erken mesai mi?
Gün doğar doğmaz işe başlarız dedi tayfalardan biri.
Yıpranma ve aşınmayı kendi haline bırakırsak bu geminin görünüşü utanç verici olur.
Şu yarığa bakın. Neredeyse Trabzon'u ikiye ayıracakmış.
Geri çekilip ahşap üstünde ancak keskin gözlü bir kartalın fark edebileceği incecik bir yarık gösterdi. Tuhaf olan Trabzon'daki yarığın sanki etrafına esnek bir şey sarılmış gibi görünüyordu.
Sizce buna nasıl bir şey neden olmuştur diye sordu Bell.
Züppenin biri, başlayın efendim, bastonuyla vurmuş olabilir.
Ya da kılıçla dedi diğeri.
Kılıç mı dedi diğeri bunu saçma bulmuş gibi.
Ağacın damarı kesilmiş.
O kesik değil, yarık.
İstediğin kadar yarık de dostum ama bence bu bir kılıçla kesilmiş.
Bir birinci mevki züppesinde kılıç ne arar?
Bastonunun içine gizlemiştir. Siz de aynı fikirde değil misiniz efendim? Diye sordu yarığı dikkatle inceleyen Bell'den destek almak için.
Tel dedi Isaac Bell.
Anlayamadım efendim.
Tel, ince örgülü bir tel.
Evet efendim, örgülü bir tel olabilir.
Ama diğer yandan birinci mevki züppesi örgülü teli nereden bulacak? Ve neden bununla Trabzon'a vuracak? Düpedüz bir vandal değilse tabii.
Gemide öyleleri yok değil aslında, hatırlıyor musun? Jake bir Fransız vardı.
Onlardan ne beklersin ki?
Bir akrobat dedi Bell yüksek sesli düşünürken. Acaba akrobat esnek bir teli Trabzon'a dolamış olabilir miydi?
Akrobat mı?
Hayır efendim, bağışlayın ama o Fransız akrobat falan değildi.
Bir Alman akrobat.
Tayfalar şaşırmış halde birbirlerine baktılar.
Madem öyle diyorsunuz efendim,
o halde bir akrobattır efendim.
Bell hızla oradan ayrılırken arkasından fısıldaştıklarını işitiyordu.
Ne diyor bu adam ya? Akrobat diyor. Bir maymun demediği kaldı.
Isaac Bell adımlarını hızlandırdı. Süper bir atletin, kasları gelişmiş bir akrobatın Trabzon'a ince bir tel bağlayarak düşmesini durduruşu gözlerinin önüne geliyordu. Ama aklının kesmediği şey adamın o anda teli nereden bulduğuydu. Ya da hızla Trabzon'un yanından geçerken bir saniyede o teli nasıl Trabzon'a bağladığıydı. Elleri neden telden kaymamıştı? Ya da eğer beline sarmışsa neden gövdesi kesilmemişti? Bell ikinci mevkiye geçip Kaptan Turner'ın Clyde Lynch'in kapısına muhafız olarak diktiği tayfaya günaydın dedikten sonra kapıyı tıklattı.
Benim Clyde, Isaac Bell, açsana.
Lynch onu profesörle paylaştı, küçük penceresiz kameraya aldı. Göründüğü kadarıyla gömleği ve pantolonuyla uyumuştu.
Perişan görünüyorsun dedi Bell.
Gözüme hiç uyku girmedi profesör, çok iyi bir adamdı. Bu şekilde ölmeyi hak etmemişti.
Sen de hak etmiyorsun.
Sırada ben mi varım?
Gerçekleri gör artık Clyde, hayatın tehlikede. Kim bunlar, ne istiyorlar?
Yemin ederim onları tanımıyorum.
Bu iş senin Alman ordusundan kaçmanla ilgili olabilir mi?
Ben kaçmadım ki, orduda hiç bulunmadım, hiç asker olmadım.
O halde Alman ordusu neden senin peşinde?
Bilmiyorum, yalan söylüyorlar.
Ordu neden yalan söylesin? Eğer yalansa neden senin peşindeler?
Bilmiyorum.
Evet, biliyorsun.
Ben asker kaçağı değilim.
Olmadığını biliyorum ama bu daha kötü oluyor.
Daha kötü mü?
Alman ordusu senin icadını çalması için Kriegsrüstungswerke yardım ediyor.
Amerika'ya varınca emniyette olacağım.
Isaac Bell oraya gelme nedeni olan soruyu sordu.
Profesörün akrobat kelimesine benzer bir isimden söz ettiğini hiç duydun mu?
Lynch'in rengi attı. Neden soruyorsunuz?
Profesör Beiderbecke benden seni korumamı istediği zaman son sözü bu olmuştu. Akrobat.
Of tanrım diye iç geçirdi Clyde Lynch. Bana o adamın denize düşmediğini mi söylüyorsunuz?
Kimi kastettiğimi anladın.
Evet diye itiraf etti Clyde. O adam gerçekten şimdi gemide mi?
Sanırım profesör onu gördü ve akrobat onu sandığa tıktı. Eğer bu doğruysa o zaman sadece suç ortakları değil, adamın kendisi de senin peşinde. Daha önce Bremen'de sizi yakalamak isteyen, sonra Liverpool'dan yola çıktığımız gece bir kez daha saldıran kişi o. O gece şansınız vardı çünkü ben orada bulunuyordum. Dün gece profesörün şansı yoktu. Onu her kim öldürdüyse ya yolcuların arasında ya da mürettebatın içinde saklanıyor. Gemi New York'ta boşalana kadar bulunamayacak, ondan sonra da şehrin içinde kaybolacak ve seni kolayca bulabilecek Clyde. Bir buharlı geminin sınırlı alanında 1000 tane görevliye görünmeden avlanabilen birisi iyi bir avcıdır. Seni bulacaktır. Clyde Lins birden öfkelenip, bir sigorta yöneticisi bu konuda ne bilebilir ki diye babalandı. Bu konu veya sen umurumda bile değilsin diye karşılık verdi Bell. Öyle mi? Eğer profesöre senin postunu koruyacağıma söz vermeseydim, seni bu akrobat dediğimiz kişiyle baş başa bırakırdım. Ama söz verdim bir kere. Bu yüzden istesen de istemesen de sana yardım edeceğim. Beni gerçekten koruyabilir misiniz? Sadece seni neye karşı koruduğumu bana anlatırsan. Nedir bu gizli icadınız, onu neden istiyorlar? Tamam, tamam, sizin istediğiniz gibi olsun. Lins bir süre hiç ses çıkarmadı. Bell onu konuşturmak için Profesör Beiderbecke düğünümden önce birer kadeh içki içerken bana bir şeyden söz etti. Shiprahand gibi bir şeydi dedi. Clyde Lins bir kahkaha attı. Nedir komik olan? Shiprahand Leeds Spieltheater. Shiprahand Leeds Spieltheater mı? Neymiş bu Shiprahand Leeds Spieltheater? Gülünç bir isim. Ona bize bir Amerikan ismi gerektiğini söyledim. O da animatofom diye bir şey uydurdu. Bunun daha da kötü olduğunu söyleyince bu defa fotokinema nasıl diye sordu. Kötü bir şaka gibiydi. Bunu satabilmek için şık bir isim bulmamız gerektiğini ona bir türlü anlatamadım. Ama nedir bu? Profesör Beiderbecke ve ben seslerin kopyasını yapan bir makine icat ettik. Bu ne çeşit bir savaş makinesi oluyor? Silah değil. Beiderbecke de bana öyle söylemişti. Yalan söylediğini sanmıştım. Bell profesörün bu makineyi eğitimde, bilimde, haberleşmede, sanayi gelişiminde, hatta halk eğlencesinde bile kullanılabileceğini söylediğini hatırladı. Kullanım alanı oldukça yaygın ama biraz daha gelişmiş bir gramofon da bu işleri yapabilirdi. Nedir bu? Bir gramofon mu? Gramofonun çok ötesinde, çok çok daha fazlası. Hareketli resimlere sesleri ekleyecek bir yol geliştirdik. Konuşan filmler yapmak için bir makine.
Konuşan filmler mi?
Ben bu adı verdim. Konuşan filmler şık değil mi?
Kesinlikle Shiprahand Leeds Spieltheater'dan daha iyi dedi Bell.
Lins kederli bir ifadeyle başını iki yana salladı ve parmaklarını saçlarından geçirdi. Bu buluşumuzu duydular. Çok geçmeden Almanya'nın en büyük film üreticisi bizi buldu. Bir anlaşma yapmak istediler, Berlin'e davet ettiler. Birinci mevki, bütün masraflarımızı ödediler, en iyi otelde ağırladılar. Ama sonra bu şirketin Krieg Rüstungswerke ait olduğunu öğrendik ve icadımızı bizden çalmak istediklerini anladık. Profesör icadı bunlar tarafından çalınan bir bilim insanı tanıyordu. Bunun üzerine Amerika'ya götürüp Thomas Edison'a satarsak daha iyi olacağına karar verdik. Meğer ne kadar toymuşuz. Almanya'dan ayrılmamıza engel olmaya çalışacakları hiç aklımıza gelmemişti. Düşünemediğimiz başka bir şey de bu savaş gereçleri tröstünün Alman ordusuyla sarmaş dolaş olduğu ve kaçtığımız zaman izimizi bulmalarında ordunun onlara yardım edeceğiydi. Şans eseri kaçabildik. O sahte yakalama emriyle beni asker kaçağı olarak, profesörü de bir asker kaçağına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklayacaklardı. Rotterdam'da kılpa yerlerinden kurtulduk. Moretanya'ya bindikten sonra artık konuşan filmleri Amerika'da serbestçe satabileceğimizi sanıyorduk. Ondan sonra ard arda sürprizler.
Bunu neden o kadar çok istiyorlar diye sordu Bell.
Çok değerli de ondan dedi Lins.
Ama Alman ordusu sinema işinde değil ki.
Lins omuz silkti. Belki o işe girmek istiyorlardır.
11. kısım. Uyandığı anda elinde bir fincan çayla Isaac Bell'i yatağın ucunda otururken gören Marion gülerek, "Nedense evlendikten sonra seni daha sık görürüm sanmıştım," dedi. "Hiç değilse düğünümüzün ertesi sabahı."
"Bağışla, korkarım bir davaya bulaştık."
tabii bir davaya bulaşırsın. Zavallı Profesör Bayder Beyke'yi kaçırılmaktan kurtardıktan sonra adam öldürüldü. Bu da işi senin kişisel davan yapıyor.
Marion ona sarıldıktan sonra çayını aldı. Dün birbirimize iyi geceler diledikten sonra ne öğrenebildin?
Clyde Lynch nihayet bana saldırganların ne istediğini söyledi ama buna inanmakta zorluk çekiyorum.
Belle Lynch'in ona anlattıklarını kelimesi kelimesine tekrarladı. Çoğu zaman elindeki davaları Marion'a da anlatırdı. Kadının çok keskin bir zekası ve bir fikre hiç beklenmedik bir açıdan yaklaşma yeteneği vardı. Konuşan filmler davasındaysa sinema alanında uzman olarak Belle'e çok yardımı dokunabilirdi.
Belle her şeyi anlattıktan sonra Marion çay fincanını bırakıp doğruldu.
Konuşan filmler... Gerçek konuşan filmler mi?
Gerçek diyerek ne demek istiyorsun?
Yani perdenin arkasında birileri olmadan aktörlerin gerçekten ekranda konuşmaları, sesli filmler mi?
Öyle olduğunu söylüyor.
Isaac, sesli filmler müthiş bir şey. Bunu nasıl başarmışlar bilmiyorum. Nice insan denedi ama başaramadı. Eğer gerçekten bunu başarmışlarsa büyük bir servet demektir. Her şeyi değiştirir. Şu anda sözsüz dramlara mahkumuz, pandomimden ibaret.
Humanova grubu bu işi iyi götürüyor.
Ama Humanovalar ve aktologlar aynı dramı her gece tek bir salonda sahneleyen vodvil gösterisinden başka bir şey değil ki. Sinema bu değil. O grubun maaşları, tren biletleri, otel ve yiyecek masrafları çok fazladır. Oysa gerçek konuşan filmlerde filmin yüzlerce kopyası aynı anda gösterilebilir. Film rulolarına yemek ve otel gerekmez.
Tıpkı tavalarını otomatik olarak yaptığı için işçi çalıştırmaya gerek görmeyen tava fabrikaları gibi.
Aynen öyle. Her sinema salonuna gereken tek şey bir projektör ve ses makinesi.
Bu seni çok heyecanlandırdı. Gözlerim parlıyor.
Tabii ki çok heyecanlandım. Bana dediğin gibi birden uçup aya gidebilirim. Bak uzun zamandır beri 10 dakikalık 300 metrelik filmler 10 centlik salonlarda gösteriliyor. Ama çok büyük seyirci topluluğu için potansiyel var. Tiyatro ve operaya gidenler 2-3 rolü filmleri seyretmek için salonlara koşarlar. Ses sayesinde daha uzun hikayeler anlatılabilir. Şahsen gözümü kırpmadan kendi yaptığım işi bırakıp konuşan filmler alanına dalabilirim.
O halde genç Clyde'ın elinde çok değerli bir şey var.
Eğer gerçekten çalışıyorsa dedi Marion.
Neden çalışmasın?
Bugüne kadar kimsenin çözemediği teknik sorunlar var.
Marion uzun zarif parmaklarıyla sayarak sorunların ne olduğunu sıraladı.
Bir, resimleri sesle senkronize etmek, yani eş zamanlamak. Aktörün sözleri dudak hareketlerine uymak zorunda. Tıpkı tiyatro seyircisinin sahnede gördüğü gibi. 2. Sesin kuvvetlendirilmesi. Ses büyük salonlarda binlerce kişinin işitebileceği kadar yüksek olmalı. 3. Uyum. Seyirciler insan sesinin ve müziğin güzelliğini aynı anda hissedebilmeli.
Yani büyük bir opera salonunda olduğu gibi.
Yüzlerce opera salonunda, aynı anda. Konuşan filmler her şehirde aynı anda oynatılabilir. Milyonlarca kişi tarafından görülüp işitilebilir. Ama şu ana kadar Avrupa'da veya Amerika'da tek bir kişi bile bu üç sorunu çözmenin yanından bile geçemedi. Bu uğurda çalışanlar sonunda pes ettiler. Bayder Beke ve Lynch'in konuşan filmler makinesi bu üç sorunu çözmek zorunda.
Eğer başardılarsa dedi Bell, bir altın madenleri var demektir.
Ve bir sanat hazinesi Isaac, bu gerçekten çok heyecan verici bir şey.
Lynch'in bunu Thomas Edison'a satma planına ne diyorsun?
Marion kocasının sorusunu bir süre düşündü.
Thomas Edison'a yeni bir fikir getirmek çok riskli bir iştir. Kendisine ait olmadığı sürece yeni icat görmek istemez. Dişiyle tırnağıyla mücadele edip kameralarına ve projektörlerine ruhsat çıkartarak hareketli resimler üstündeki tekelini korumaya çalışıyor. Ona ait olan Motion Pictures Patent şirketi hem yerel şerifleri hem kendi özel dedektiflerini işe koşarak patent ihlallerini soruşturuyorlar ve en küçük şeyler için bağımsız film yapımcılarını dava ediyor. Yargı çevrelerinde dostları olduğu için mahkemelerde hep onun tarafını tutuyor. Ama en kötüsü, eğer Edison şirketi ruhsatıyla çalışmıyorsan perfore edilmiş Eastman Kodak filmi satın alamazsın. Bu da kaliteli film yapamayacağın anlamına geliyor. Ve doğrusunu istersen bu nedenle Picture World'deki Preston Whiteway ile çalışmakta sakınca görmüyorum. Edison bana dokunamaz. Güncel filmler apayrı bir evren işgal ediyor ve Preston da kimseden korkmayacak kadar zengin.
Ve o kadar da sevimsiz, dedi Bell. Peki Clyde kime gitse daha iyi olur?
Zor bir seçim, dedi Marion. Fazla seçeneği yok. Lintz'in satış yapabileceği tek pazar Edison olacak. Tabii her an Trust tarafından ezilebilecek, bağımsız biriyle ortak olmak istemezse. Belki sen de bu işe yatırım yapmalısın. Dedenin servetini faydalı bir işe yatırsana.
Dedem Ebenezer ölüm döşeğindeyken bana önemli bir şey söylemişti. Kendi bankeri gibi davranan bir adamın müşterisi aptal olur.
Bunu avukatların söylediğini duymuştum.
Bunu dedeme söyledim. O da iç geçirip şöyle dedi. Avukatlar bu söylemi bankerlerden çaldılar. Bana son sözü şu oldu. Şaraba, kadınlara, eğlenceye istediğin kadar para harca ama yatırım yapmayacağına söz ver. Bu nedenle konuşan filmlere yatırım yapmayı profesyonellere bırakacağım. Ama bir fikrim var. Joe Van Dorn'a Clyde'ın kazancından pay almak karşılığında büronun koruma ücretinden feragat etmesini söyleyeceğim.
Clyde şu anda nerede?
Emniyette, yanında Archie var.
Marion yüzünü ekşitti. Lillian bana Archie'nin hala tam iyileşmediğini söyledi.
Archie bana söz verdi. Önce ateş edip kelepçeyi sonra takacak.
Ama gerçekten iyileşti mi?
Lillian bazen uyuyakaldığını söylüyor. Bell başını salladı. Geçen hafta Nis'te oldu ama hemen kendine geldi. Tek başına iş yapabildiğini bilmek onun için çok önemli. Buna saygı göstermek zorundayım. Hoşuma gitmese de.
Bell'in yüzü sıcak bir gülümsemeyle aydınlandı.
Böylece bu akşam yemeğinde Kaptan Turner'a eşlik edene kadar boş zamanım kalıyor. Denizdeki son günümüzde yapmak istediğin bir şey var mı?
Marion yatakta gerindikten sonra uzanıp duvara monte edilmiş telefon almacını aldı. Üstündeki o ciddi takım elbiseden kurtulmak istiyorsan dolapta sana Selfridges'den satın aldığım ipek sabahlık var. Günaydın Kamarot Bey. Kahvaltımızı yatağımıza istiyoruz lütfen.
Ne istiyoruz diye soruyor. Balayı özel menüsü.
O gece denizdeki son gecelerinde Isaac, Marion ve Lillian Hennessy Abbott birinci mevki yemek salonunda Kaptan Turner'ın masasında yemek yediler. Dördüncü Archibald Angel Abbott onlara katılamadığı için özür diledi. Clyde Lintz'e bakıcılık yapması gerekiyordu.
7. ayrımın sonu. Sayfa 86.